Ayrım 21, sayfa 288. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 92. Bölüm. Daniel Tuğla'nın kapısını çaldı. Bir süre beklediler. Kapı açılmayınca oturma odasına yöneldiler. "Söylediklerimi aklından çıkarma," dedi Daniel ciddi bir ifadeyle. Şöminenin ateşi sönmüştü, soğuktu. Masanın üzerindeki tabaklarda yemek artıkları vardı. Verandanın kocaman penceresinden alacakaranlık ve liman görünüyordu. Yan yana dizili güneşten solmuş kayıkhaneler sulara yansıyordu. Harika bir manzaraydı ama kızıl saçlı küçük kız sandalyesini duvara çevirerek oturmuş, gözlerini beyaz boyalı tahta panele dikmişti. "Merhaba Tuğla," dedi Daniel. Kız solgun gözlerini Daniel'e çevirdi ve huzursuz yüz ifadesi başka bir şeye dönüştü. Tarifi zor bir şeye. "Ateşim var," diye mırıldandı ve başını tekrar duvara döndü. "Harika bir manzara." "Değil mi ya?" dedi Tuğla gözlerini duvardan ayırmadan. Ellen kızın yüzünde kısa bir gülümsemenin belirip söndüğünü gördü. "Seninle konuşmam gerek," dedi Daniel.
"Konuş o zaman."
"Konuşurken yüzünü görmek istiyorum."
"Kesip sana vereyim mi?"
"Sandalyeyi çevirmen daha kolay." Kız derin bir iç çekti, sandalyesini çevirdi, donuk bir yüz ifadesiyle oturdu. "Geçen cuma Vicky'nin çantasını almışsın," dedi Ellen.
"Ne? Ne dedin? Ne bok diyorsun sen ya?"
Daniel Ellen'in sözünü yumuşatmaya çalıştı, öyle demek istemedi.
"Sen sus be," diye bağırdı Tuğla.
"Vicky'nin çantasını almışsın," diye tekrarladı Ellen.
"Yalana bak ya," diyen Tuğla bakışlarını yere çevirdi.
Yüzüne bir hüzün çökmüştü, vücudu titriyordu. Ellen öne doğru eğilerek hafifçe onun yanağını okşadı.
"Beni yanlış anladın."
Birden Ellen'in saçlarına yapışan Tuğla masadan bir çatal alıp onun yüzüne saplamaya kalktı. Daniel zamanında yetişip onun elini tuttu. Tuğla tekmeler savurarak bağırmaya başladı.
"Seni lanet amcık, senin gibilerinin kafalarını ezmek."
Ardından kısık sesle ağlamaya başladı. Daniel onu sıkıca tutarak dizlerine oturttu. Bir süre sonra Tuğla'nın bedeni gevşedi. Ellen geriye çekilmiş saçlarının dibini ovuyordu. "Senin o çantayı yalnızca ödünç aldığını biliyorum," dedi Daniel.
"Sadece çöp vardı içinde," dedi Tuğla. "Aslında hepsini yakmalıydım."
"Çantanın içinde yanında kalmasını istediğin hiç mi bir şey yoktu yani?"
"Yalnızca düğme," diyerek Daniel'in gözlerine baktı.
"Güzel bir şey mi? Göstersene."
"Bir kaplan bekliyor onu."
"Oy."
"Beni bir duvara çivileyebilirsin," diye mırıldandı Tuğla.
"Peki senin yanına almak istediğin başka bir şey var mıydı?"
"Aslında ormandayken Vicky'yi yakmalıydım."
Tuğla Daniel'le konuşurken Ellen verandadan ayrıldı. Oturma odasından geçip soğuk koridora çıktı. Boş ve karanlıktı. Tuğla'nın odasına yöneldi. Dönüp oturma odasına baktı. Daniel'in hala kızla konuştuğundan emin olduktan sonra küçük odaya girdi. 93. Bölüm. Ellen kalbi hızla çarparak küçük odayı gözden geçirdi. Nişi, tuğla kemerli tek bir pencere vardı. Yere devrilmiş bir masa lambası odayı hafifçe aydınlatıyordu. Beyaz duvarda üzerinde "sahip olduğumuz en güzel şey birbirimiziz" yazan işlemeli bez bir tablo asılıydı. Ellen tuğlayı düşündü, kuru dudaklarını nasıl yaladığını, yüzüne çatal saplamaya teşebbüs etmeden önce vücudunun nasıl titrediğini. Odanın durgun havasında tuhaf, ekşimsi, küflü bir koku vardı. Daniel'in buraya geldiğini anlamasını umuyordu. Tuğla'yı oyalar, odaya gelmesini engellerdi. Dar karyolanın üzerinde döşek ya da yorgan yoktu. Çıtaların üzerinde küçük kırmızı bir seyahat çantası duruyordu. Çantayı açtı, eğildiğinde gölgesi tavana vurdu. Çantada bir fotoğraf albümü, birkaç kırışık elbise, Disney prensesleri resimli parfüm şişesi ve bir şeker paketi vardı. Ellen çantayı tekrar kapatıp etrafına baktı. Eski bir komodin duvardan yarım metre kadar içeriye çekilmişti. Arkasında döşek, yatak örtüleri ve yastıklar vardı. Tuğla yatakta değil, orada uyuyordu. Ellen komodinin yanına gitti, tahta döşemenin gıcırdamasıyla durdu. Hiç kımıldamadan etrafı dinledikten sonra komodinin çekmecelerini açtı. Ütülenmiş çarşafları ile küçük lavanta torbaları vardı. Çarşafı kaldırıp altına baktı, bir şey bulamadı. En alt çekmeceyi de dikkatle kapatıp ayağa kalkarken koridordan ayak sesleri geldi. Hiç kımıldamadan durdu. Sessizce nefes almaya çalıştı. Caroline'in kapısının koluna asılı porselen çanın sesini duydu. Sonra etrafa tekrar sessizlik hakim oldu. Ellen bir süre bekledikten sonra komodinin arkasına geçip yatağı araştırdı. Kılıfsız yastıkların altlarına baktı. O tuhaf kokuyu tekrar duydu. Yorganı ve gri battaniyeyi bir kenara çekti. Döşeyi kaldırdığında altından çürük kokusu yükseldi. Yerde bir gazetenin üzerinde yemek artıkları vardı. Küflü ekmek, birkaç tavuk ayağı, çürümüş elma, sosis ve kızarmış patates. 94. Bölüm. Tuğla mırıldanarak "Yorgunum," dedi. Daniel'in kucağından indi ve büyük pencerenin önüne gidip camını yaladı. "Vicky'nin bir şey söylediğini duydun mu?" diye sordu Daniel. "Nasıl bir şey?" "Saklanacak bir yer veya biri." "Hayır," diyerek Daniel'e döndü Tuğla. "Hani sen büyük kızları dinlersin ya, onun için sordum."
"Sen de dinlersin."
"Evet, ama şimdi hatırlamakta zorlanıyorum. Uyandırılma şoku diyorlar buna."
"Tehlikeli bir şey mi?"
Daniel başını iki yana salladı ama gülümseyemedi. "Psikoloğa gidiyorum, ilaç kullanıyorum."
"Üzülme," dedi Tuğla başını yana yerek. "Elizabeth ile Miranda'nın öldürüldüğü iyi oldu. Çünkü çok fazla insan var."
"Ama ben Elizabeth'i seviyordum, ona ihtiyacım vardı." Tuğla başının arkasını pencereye vurdu. Pencere camları ve çerçeveler zangırdadı. Ardından pencerelerden birinin camı çaprazlamasına çatladı.
"En iyisi odama gidip komodinin arkasına saklanmak," diye mırıldandı Tuğla.
"Bekle biraz," dedi Daniel. 95. Bölüm. Ellen Tuğla'nın odasında karyolanın ayak ucundaki giysi sandığının önünde diz çökmüştü. Kapağına isim ve tarih işlenmişti. Fritz Gustavsson 1861, Harmonger. 1800'lü yılların başında İsveç halkının dörtte birinden fazlası Amerika'ya göçmüştü. Demek ki Fritz kalanlardandı. Ellen sandığın kapağını açmaya çalıştı, eli kaydı, bir tırnağı kırıldı. Tekrar denedi ama sandık kilitliydi. Verandadan cam kırılmış gibi bir ses geldi. Bir süre sonra Tuğla'nın bağırdığı duyuldu. Ellen ürperdi ve pencereye doğru gitti. Nişte 7 küçük kutu vardı. Bazıları teneke, bazıları porselendi. İçlerinden ikisini açtı, biri boştu. Diğerinin içinde eski paket ipleri vardı. Küçük pencereden binanın diğer kanadının koyu kırmızı cephesi görünüyordu. Karanlıktan evin arkasındaki çimenler ayırt edilemiyordu. Yer kara bir uçurum gibiydi. Ama başka bir odanın penceresinden yansıyan ışık dışarıdaki tuvalet ile ısırgan otlarını aydınlatıyordu. Porselen kavanozlardan birini açtı. Birkaç bakır bozukluk vardı. Kavanozu yerine koydu. Yan tarafında palyaço resmi olan teneke kavanozu aldı. Rengarenkti. Kapağını açtı. İçindekileri avucuna boşalttı. Birkaç çivi ve ölü bir bombus arısı vardı. Göz ucuyla pencerenin önünde bir hareket fark etti. Dışarı baktı, şakaklarındaki damarları atıyordu. Dışarısı sakindi. Yan odanın penceresinden sızan zayıf ışık ısırgan otlarının üzerinde dinleniyordu. Ellen'in duyduğu tek şey kendi solumasıydı. Birden ışığın önünden biri geçti. Ellen kavanozu yere düşürdü ve pencerenin önünden çekildi. Küçük pencere karanlıktı. Şu anda biri orada durmuş, ona bakıyor olabilirdi. Ellen odayı terk etmeye hazırlanırken temizlik dolabının kapısının ortasına yapıştırılmış küçük bir çıkartma gördü. Gidip baktı, Winnie the Pooh'un zıp zıp kaplanıydı. Tuğla çiçekli düğmesini bir kaplanın koruduğunu söylemişti. Dolabın içinde muşamba bir yağmurluk asılıydı. Eski bir elektrik süpürgesi vardı. Ellen titreyen ellerle elektrik süpürgesini çekip yere indirdi. Altında ezilmiş bir spor ayakkabı ile kirli bir yastık kılıfı vardı. Yastık kılıfının bir kenarından tutup çekti ve ağırlığını hissetti.
Yastık yüzünün içindeki parlak şeyleri yere döktü. Bozuk paralar, düğmeler, saç tokaları, cam misketler, sarı parlak bir sim kartı, parlak bir tükenmez kalem, şişe kapakları, küpeler ve ucundan açık mavi çiçek resimli metal sarkan bir anahtarlık halkası. Ellen anahtarlığı alıp inceledi. Metalin üzerine Dennis ismi kazınmıştı. Caroline'in bahsettiği şey bu olmalıydı. Vicky'nin annesinden aldığı şey. Ellen anahtarlığı cebine attı. Diğer şeylere aceleyle göz attıktan sonra onları tekrar yastık kılıfının içine doldurdu. Temizlik dolabını hızla tekrar eski haline getirip odadan çıktı. Koridora açılan kapıya gitti ve durup bir süre etrafı dinledikten sonra kapıyı açıp koridora çıktı. Tuğla koridordaydı. Kızıl saçlı küçük kız birkaç adım ötede karanlık koridorda bekliyordu. Hiçbir şey söylemeden Ellen'e baktı. 96. Bölüm. Tuğla Ellen'e doğru bir adım atıp kanlı elini gösterdi. Yüzünün rengi atmıştı. Bakışları ısrarlı ve talepkardı. Beyaz kaşları görünmüyor. Kızıl saçları lüle lüle yanaklarına dökülüyordu. Hadi tekrar odaya gir dedi Tuğla. Daniel ile konuşmam gerek. İkimiz birlikte saklanmalıyız dedi kız sertçe. Ne oldu? Odaya gir diye tekrar etti Tuğla ve dilini dudaklarında gezdirdi. Bana bir şey mi göstereceksin? Evet. Ne? Bir oyun. Önceki hafta Vicky ile Miranda oynadı bu oyunu dedi Tuğla ellerini yüzüne kapatarak. Gitmem gerek dedi Ellen. Hadi gel sana nasıl yapıldığını göstereyim diye fısıldadı Tuğla. Koridordan ayak sesleri duyuldu. Elinde ilk yardım çantasıyla Daniel geliyordu. Lu Chu ile Almira da mutfaktan geldiler. Tuğla elini başının arkasına götürdü. Parmaklarına kan bulaştı. Tuğla, hani sandalyede oturacaktın dedi Daniel. Kızı elinden tutup mutfağa götürdü. Yaranı temizlemeliyiz bakalım dikiş atmak gerekiyor mu? Ellen olduğu yerde kalıp kalp atışlarının durulmasını bekledi. Vicky'nin annesinden aldığı şimdi kendi cebinde duran anahtarlığa dokundu. Bir süre sonra mutfağın kapısı tekrar açıldı. Tuğla elini koridorun duvarlarına sürerek ağır ağır yürüyordu. Yanında Daniel vardı. Ciddi ama sakin bir ifadeyle bir şeyler diyordu. Tuğla başını salladı sonra odasına gitti. Daniel'in yanına gelmesini bekleyen Ellen neler olduğunu sordu. Öyle önemli bir yarası yok. Kafasının arkasını birkaç kez pencereye vurdu. Bir cam kırıldı. Vicky Dennis diye birinden bahsetti mi hiç diye sordu Ellen sesini alçaltarak. Ardından çıkarıp anahtarlığı gösterdi. Daniel anahtarlığı alıp baktı. Elinde evirip çevirirken Dennis diye fısıldadı kendi kendine. Sanki bu ismi daha önce duymuşum gibi geliyor dedi. Ama ben Ellen çok utanıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Çabalıyorsun. Evet ama Vicky'nin bana polisin işine yarayabilecek bir şey anlatıp anlatmadığından emin değilim. Genellikle pek konuşmazdı. Merdivenlerden ayak sesleri duyulduğunda sustu. Dış kapı açıldı. 50 yaşlarında yapılı bir kadın içeri girdi. Tam kapıyı kilitleyecekken Ellen ile Daniel'i gördü. Burada ne arıyorsunuz diye üzerlerine geldi kadın. Benim adım Daniel Grimm. Ben... Öğrencilerin bu saatte ziyaret edilemeyeceğini bilmeniz gerek diye sözünü kesti. Gideceğiz dedi Daniel. Yalnızca Caroline'e bir şey sormam. Hiçbir şey sormayacaksınız. 97. Bölüm. Yoona Linna emniyet müdürlüğündeki odasına çıkan asansörde anahtarlığı inceliyordu. Küçük bir plastik poşetin içindeydi. Büyük bir metal para kalıbına benziyordu. Gümüş dolara. Bir tarafında Dennis yazıyordu. Diğer tarafında 7 yapraklı açık mavi bir çiçek resmi vardı. Bir ucundaki delikten epeyce güçlü bir anahtar halkasına takılmıştı. Ellen Frank akşamın geç saatlerinde aramıştı. Arabadan arıyordu. Daniel'i evine bırakacak sonra da Sunsval'da bir otelde kalacaktı. Tuğla'nın geçen cuma anahtarlığı Vicky'nin çantasından çaldığını söylemişti. Vicky için önemli olduğu ortada. Annesinden almış diye anlatmıştı Ellen. Otele gider gitmez bir kuryeyle Yuna'ya yollayacağı sözünü vermişti. Yuna elindeki poşeti keskin asansör ışığında evirip çevirdikten sonra ceketinin cebine koydu ve 5. kata indi.
Vicky'nin annesinden üzerinde Dennis yazan bir anahtarlık almasının ne anlama geldiği üzerine kafa yoruyor, değişik olasılıkları tartıyordu. Vicky Bennett'in babası bilinmiyordu. Annesi Vicky'yi hastanede doğurmamıştı. 6 yaşına kadar nüfus kaydı yoktu. Belki annesi Vicky'nin babasının kim olduğunu biliyordu. Belki anahtarlığı ona bir şey anlatmak için vermişti. Yuna bir şey bulup bulmadığını öğrenmek için Anya'nın odasına girdi ve Anya odağı ağzını açmadan konuya girdi. Vicky Bennett'in hayatında Dennis diye biri yok. Ne Britta Gort'ta ne de Newbaken'de ne de yanında kaldığı ailelerde. Tuhaf, dedi Yuna. Hatta SEPO kayıtlarında var mı diye araştırmak için Saga Bauer'ı bile aradım, deyip gülümsedi Anya. Ama bu Dennis her kimse tanıyan biri vardır herhalde, dedi Yuna ve Anya'nın masasının kenarına oturdu. Öyle, diye iç çeken Anya uzun kırmızı ojeli parmaklarını trompet çalar gibi masaya vurdu. Yuna pencereden dışarı bakıyordu. Gökyüzünden kalın bulut kümeleri geçiyordu. Takılıp kaldım, dedi. Adli tıp raporunu isteyemiyorum, sorgu yapamıyorum. Yol alabileceğim hiçbir şey yok. Belki de en iyisi bunun senin davan olmadığı kabul etmen, dedi Anya fısıldar gibi. Yapamam. Anya'nın dudaklarına bir gülümseme yerleşti, yanakları kızardı. Hazır konuşacak başka bir şey yokken bir şey dinlemeni istiyorum, dedi. Ama bu defa Fin tangosu değil. Ben de öyle olduğunu düşünmedim. Kesinlikle düşünmemişsindir, diye omurdanarak bilgisayarının tuşlarına dokundu Anya. Bu telefon konuşmasını bugün yaptım. Telefon konuşmalarını kayıt mı ediyorsun? Evet. Bilgisayarın hoparlöründen ince bir kadın sesi yükseldi. Özür dilerim sizi rahatsız ettiğim için, dedi kadın soluk soluğa. Sus Walden, bir polisle konuştum. Yuna Linna diye bir komiserin ilgilenebileceğini söyledi. Önce benimle konuşun, dedi Anya. Eğer dinlerseniz, çünkü ben Birgitta Gort cinayetleriyle ilgili anlatmam gereken önemli bir şey var. Polisin bir ihbar hattı var, dedi Anya. Biliyorum, dedi kadın aceleyle. Anya'nın yazı masasında durmadan el sallayan bir Japon kedisi vardı. Yuna kadını dinlerken bir yandan da kulağı mekanik bir şekilde tekrarlanan klik sesine kayıyordu. Kızı gördüm, yüzünü göstermek istemedi, dedi kadın. Kocaman kanlı bir taş vardı, o taşı bulmalısınız. Cinayeti gördüğünüzü mü söylemek istiyorsunuz, diye sordu Anya. Kadın cevap vermeden önce hızlı hızlı soludu. Bunu niye gördüğümü bilemiyorum, korkuyorum. Çok yorgunum ama deli değilim ben. Yani cinayeti gördünüz mü? Ya da aklımı kaçırdım, dedi kadın titreyen bir sesle Anya'nın sorusunu cevaplamadan. Telefon kapandı. Anya bilgisayarın üzerinden Yuna'ya bakarak açıklamaya başladı. Kadının adı Flora Hansen, hakkında şikayet var. Neden? Anya omuzlarını silkti. İhbar hattındaki Brittis'i bıktırmış. Flora Hansen bir sürü asılsız ihbarda bulunup para sızdırmaya çalışmış. Daha önce böyle vukuatları olmuş mu? Hayır, yalnızca Birgitta Gort'la ilgili aramış. Kadın seni aramadan dinlemeni istedi, mutlaka arayacak. Pes edecek gibi değil. Polise şikayet edilmesine rağmen yılmamış, benim telefonuma bile ulaşmış. Kadın hakkında neler biliyorsun, diye sordu Yuna düşünceli bir ifadeyle. Brittis'e göre cinayet gecesinde nerede olduğuna dair sağlam kanıtları varmış. Stockholm'de Upslandsgatan 40 numarada 9 kişiyle ruh çağırma seansı düzenlemiş, dedi Anya neşeyle. Kendisine ruhsal medyum diyormuş. Eğer ödeme yapılırsa ölülere soru sorabileceğini söylüyormuş. Ben kadınla konuşmaya gidiyorum, dedi Yuna ve çıkmaya hazırlandı. Yuna, ben yalnızca bu davadan herkesin haberdar olduğunu göstermek istedim, dedi Anya. Er ya da geç bir ihbar alacağız. Eğer Vicky Bennett hala hayattaysa mutlaka bir gören çıkacaktır. Öyle, dedi Yuna ve ceketinin düğmelerini ilikledi. Anya gülmek üzereyken Yuna'nın gri gözlerini görerek durdu. Birden kafasına dank etmişti. Taş, dedi alçak sesle. Şu taş işi doğru mu? Evet, dedi Yuna gözlerinin içine bakarak. Ama katilin taş kullandığını şimdilik bir otopsi yapanlar biliyor. Bir de ben biliyorum. 21. ayrımın sonu. Sayfa 301.